Dış basına göz atmaya geldi sıra sevgili dinleyicilerimiz. Dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım, merhaba.
Evet, önce bir özet yapalım, sonra ülkelere tek tek bakalım. 57-58 gibi süremiz bitecek.
Geçtiğimiz hafta aslında son birkaç gün içerisinde Amerika'da bir panik vardı. Washington'da, başkentte patlama sesi vardı. Bu çokça konuşuldu. Amerika açısından terör saldırısı mıydı? Bir endişesi yaşandı. Hemen 11 Eylül akıllara geldi tabii ki. Avrupa'da önemli haberler var gerçekten. Aslında Avrupa'nın sadece bugününü değil, yarını ilgilendiren önemli haberler var. Çünkü 2023 ve 2024 yıllarında yapılacak seçimlerle ilgili anketlerde Rusya'ya yakın partilerin önde olduğu ile ilgili anketler tartışılıyor. Bu ülkeler anacağız, bahsedeceğiz. Almanya'da aşırı sağ yükselişte ve onların ana muhalefet partisi olma gibi bir konuma geldikleri konuşuluyor. Bundan bahsedeceğiz. Diğer taraftan İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili Türkiye'nin malumunuz vetosu var. Yalnız bununla ilgili tabii şöyle bir durum da var. Hani evet, Türkiye'nin vetosunun olduğu bir süreç var. Ama başka konulara baktığımızda NATO'nun her konuda tıpkı İsveç'in NATO üyeliği olduğu gibi tam bir fikir birliğini sağlayamadığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de daha yeni olarak gündeme gelen Japonya'da ofis açma konusu. Buna da ayak direyen bir ülke var. Fransa. Fransa ikna edilemiyor. Buna değiniriz vaktimiz olursa. Ve son iki başlıkta da Amerika ve Çinli yetkililerin yine karşılıklı sert mesajları var. Buna değinmek istiyorum. Bir de Orta Doğu'da normalleşme adımları biz sıkça çok sık andık burada geçtiğimiz haftalarda, hatta aylarda. Bununla ilgili çok somut adımlar geldi İran'dan ve Suudi Arabistan'dan. Buna da yine değinebiliriz. Washington'da başlayalım isterseniz. Washington DC'deki patlama sesi öncelikle çok büyük bir şok oluşturdu, uyandırdı. Hatta CNN ve Fox'ta sürekli o panik anını yaşayan, işte sanatçıların o an yaşadıkları vesaire, bunlar hep paylaşıldı bir taraftan. Sonradan ortaya çıktı ki bir normalde oradan geçmesi beklenmeyen bir uçağın oradan geçiyor oluşu ve bunu bir türlü uyarılara rağmen herhangi bir yanıt alınmaması üzerine Savunma Bakanlığı'na bağlı uçakların ses hızını aşmaları, ses sınırını aşması sonrasında çıkan ses, çünkü başka türlü uyaramayacaklarını anlıyorlar bu uçağa. İlginç tabii, bu uçakla ilgili şöyle bir durum var. Bu uçağın hani o bahsettiğimiz, ne diyelim, tırnak içerisinde hani serseri uçak gibi de denilebilir aslında. Yani pilotu yanıt vermiyor, karşılık vermiyor hiçbir şekilde. Otomatik pilotta olduğu söyleniyor. Ama çok ilginç, hava uzmanlarına baktığımızda, bu alanda uzman olan kişilerin yorumlarını dinlediğimizde, mesela CNN'de bu çok konuşuldu. Otomatik pilotun U şeklinde bir manevra yapmasının çok muhtemel olmadığı söyleniyor. Normalde çünkü o bölgeyi geçmiş olduğu halde DC'ye dönecek şekilde bir U manevrası yapıyor, U dönüşü yapıyor. Dolayısıyla bu aslında hala %100 çözüme kavuşmuş değil. Yani şöyle söyleyelim, insanların içi tam anlamıyla rahatlamış değil. 11 Eylül gibi bir süreci yaşamış olduğunu da düşünecek olursak Amerika'nın, gerçekten önemli bir haberdi. Amerika'yı tekrar o günleri Amerikalılara hatırlattı, bunu söyleyebiliriz. Avrupa Birliği'nde gerçekten Macaristan ile ilgili konuşulan konular var. Hatta önümüzdeki yıl dönem başkanlığı söz konusu Macaristan'ın 2024 yılında. Ama şimdiden Avrupa Birliği dönem başkanlığının Macaristan'a geçmemesi için bir karar almayı düşünüyor ve konuşuyor. Tabii bir taraftan Avrupa Birliği ne yakın olan yayın kuruluşları diyelim. Şöyle söylüyorlar, diyorlar ki Avrupa Birliği'nin tek gündemi ve endişe etmesi gereken konu Macaristan değil. Çünkü Avusturya'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi şu an anketlerde önde görünüyor. Ve 2024 yılında hemen çok önümüzdeki sene bir seçim yapılacak Avusturya'da. Eğer bu Özgürlükler Partisi, aşırı sağcı parti önde tamamlarsa gerçekten Avrupa Birliği açısından bir başka endişe duymayı gerektiren bir gelişme ile karşı karşıya kalacağız biz. Sadece bu da değil aslında. Slovakya'yı da takip etmekte Avrupa Birliği. Bu yıl içerisinde Slovakya'da bir seçim var, 2023 yılında yani. Burada da Rusya'ya yakın bir partinin lideri olan Robert Fico olarak uluslararası basında da, daha doğrusu Avrupa basında da yer alıyor. Partinin lideri Robert Fico. İşte bu parti daha çok Rusya'ya yakın politikaları savunmakla biliniyor ve o şekilde adlandırılıyor, tanımlanıyor. Bu parti de şu an Slovakya'da önde. Gördüğümüz gibi Avusturya ve Slovakya'dan bahsettik. Peki Almanya, az önce Almanya'da da bahsetmiştik. Almanya'daki anketler gerçekten çok çok önemli ve önümüzdeki döneme ilişkin fikir de veriyor. Aşırı sağcı AfD partisi var. Hatta sıklıkla Nazilerle ilişkilendirilen bir parti malumunuz. Hatta partinin kapatılması ihtimalini dahi dillendiren siyasetçiler oldu Almanya'da. İşte bu parti şu an Hristiyan Demokratların en son yayınlanan ankette Hristiyan Demokratlar %24-25 civarında oy alıyorlar. Sosyal Demokratları yakalamış durumda Almanya için alternatif partisi. Ve %19 oy almakta ve yükseliş trendini de görecek olursak önümüzdeki dönemde bu partinin ana muhalefete gelme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da Avrupa Birliği yetkililerini şimdiden endişelendirmiş durumda. Bunu da söyleyelim. Bir de çok ilginç bir anket var Avrupa Parlamentosu ile ilgili. Tabii seçimlerden bahsettik, Avusturya'dan, Slovakya'dan bahsettik, Almanya'daki anketlerden bahsettik. Bir de Avrupa Parlamentosu'nun 2024 yılında parlamento seçimleri var. Bu seçimle ilgili seçimlerden bir yıl önce Euro Barometresi diye adlandırılan bir anket yayınlanıyor. İşte o anket dün yayınlandı. Bu ankete göre yanıt verenlerin, daha doğrusu ankete katılan insanların sadece %6'sının önümüzdeki yılki seçimlerde oy kullanmayı düşündükleri söyleniyor. Bu hani katılım, demokrasi deniyor bir taraftan ama evet demokrasi, ama katılımcı demokrasi ve insanların seçimlere katılması gerçekten çok önemli. İşte Türkiye'de de bu noktada neden biz Türkiye'de bu durumun sürekli öne çıkardığımız ve dünyada neden en önde gelen ülkelerden biri olduğumuzu da bu yüzden söylüyoruz. %90'lara ulaşan bir seçimlere katılım oranı var. Neredeyse %90'a çok çok çok yakın bir katılım oranı. Ama Avrupa Birliği'nde hatta şöyle, ankette şöyle bir soru var. Önümüzdeki yıl Avrupa Parlamentosu seçimleriyle ilgili bilginiz var mı dendiğinde %45'inin önümüzdeki yıl Avrupa Birliği vatandaşlarının seçim olduğundan haberi yok. Yani dolayısıyla bu kadar gündemden uzak olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa Parlamentosu seçimleri de önemli çünkü ortak karar alma mekanizmasının merkezi yeri Avrupa Parlamentosu. Bu noktada oldukça önemli. Almanya özelinde de ilginç bir gelişme var. Avrupa Birliği'nde önemli konular vardı bugün. Özellikle arda arda belirtmek istedim. Robert Habeck önemli, hatta yakın dönemde şu an mevcut, hatta yakın dönemde Ekonomi Bakanlığı da yapmıştı. Ve hatta Başbakanlık için dahi adı anılmaktaydı. İşte o hali hazırdaki görevi sırasında, yani bir yıl önce çok popüler bir siyasetçiyken özellikle çevreyle ilgili çok sert tedbirlerin uygulamaya konmayla ilgili gündemi ortaya çıkarmasıyla birlikte, hatta bu tedbirleri Başbakan Olaf Scholz'a da sunmasıyla birlikte bu popülaritesinin düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Evet, çevreyle ilgili tedbirler alınmalı deniyor ama bu tedbirlerin sert ve sıkı olması durumunda bu siyasilerin gelecekteki durumlarını da, seçilme ihtimallerini de etkileyecek gibi görünüyor. Halihazırda Almanya'da bu yaşanmakta. Az önce Fransa'dan bahsettik. NATO'nun Japonya'da bir temsilcilik açması konuşuluyordu. Geçtiğimiz haftalarda da aslında bu haber olmuştu. Financial Times en sonunda pazartesi günü bu konuyu haberleştirdi. Ama bu konuda bir fikir birliği yok. Fikir birliği olmadığı için de NATO Japonya'ya halihazırda bir temsilcilik açamayacak görünüyor. Peki neden açamayacak? Çünkü Fransa NATO'nun ana planının daha çok Kuzey Atlantik'le sınırlı kalması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla Çin'e gündemin kaymaması gerektiğiyle ilgili bir söylem var. Bu da oldukça önemli. Sıkça biz bahsediyoruz programlarda. Çinli ve Amerikalı yetkililerin birbirleriyle tabii Asya'dan bahsettik ve hani NATO'nun o Çin'e yakın bir şekilde konuşlanmasını istemediğinden bahsettik Fransa'nın. Bu noktada Çin'den bahsetmişken Çin Savunma Bakanı Li Shengfu Singapur'da geçtiğimiz hafta hatırlayacağız biz değinmiştik programda Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanı'yla görüşmeyi reddetmişti. Çünkü Amerika biz de demiştik geçen hafta bir yaptırım uyguluyor 2018'den bu yana Li Shengfu'ya yani Çin Savunma Bakanı'na. İşte bu noktada bir konuşma yaptı Singapur'daki o forumda. Evet görüşmeyi reddetti Amerikalı temsilciyle, Amerikalı Dışişleri düzeltiyorum Savunma Bakanı'yla. Bir konuşma da yaptı. Konuşmada da dedi ki Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'in olası bir çatışmaya girmesi bütün dünya açısından katlanılamayacak bir yıkıma yol açar dedi. Yani bu durumun sadece bu bölgede sınırlı kalmayacağını ve bütün dünyayı ilgilendireceğini söyledi. Oldukça önemli. Tabii bu bir taraftan konuşulurken bir tarafta da Amerika'daki seçimlerdeki temsilcilerin şahin politikaları konuşuluyor. Nikki Haley hatırlayalım. Trump döneminde görev alan isimlerden biriydi. O başkan adayı şu an Amerika'da Cumhuriyetçi Parti'den ve o da aynen şu ifadeyi kullandı. Eğer Ukrayna savaşı kazanmazsa bu Çin'e dönük, daha doğrusu Ukrayna savaşı kazanırsa bu Çin'in Tayvan'daki olası baskısına dönük bir engelleme, İran'a dönük bir engelleme, hatta Kuzey Kore'ye dönük bir mesaj niteliğinde bir sonuç doğuracak. Ama eğer kazanmayacak olursa bu durum bir dünya savaşına yol açabilir dedi. Yani eğer Ukrayna savaşı kaybederse Rusya'ya karşı dünya savaşıyla baş başa kalabiliriz dedi. Bir taraftan Çinli yetkililerin Amerika'yla savaşın dünyaya yayılacağı ile ilgili uyarısı. Bir diğer taraftan Nikki Haley'nin Ukrayna savaşı kazanmazsa dünya savaşı çıkabilir. Bu savaş dünyaya yayılabilir şeklinde uyarıları sürekli insanlara bir dünya savaşı ihtimalini hatırlatıyor gerçekten. Bu da endişe verici bir durum. Savaştan bahsettik ama bir taraftan da uzlaşmadan bahsetmek lazım. Özellikle bunu da ön plana çıkarmak lazım gerçekten. Orta Doğu'da İran ve Suudi Arabistan 7 yılın ardından karşılıklı olarak büyükelçiliklerini açma kararı vermişlerdi. Biz geçtiğimiz haftalarda buna bahsetmiştik. İşte Pazartesi günü İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkili Nasser Kanani'nin yayınladığı ne diyelim bildiriyle açıklamayla birlikte Riyad'daki büyükelçiliğini dün İran açmış durumda. Dolayısıyla bu oldukça önemli. Bu şekilde böylece İran ve Suudi Arabistan da karşılıklı ılımlı mesajlar bir sonuç da doğurmuş oldu. Bir diğer önemli konu da son olarak buna da değineyim. İran'ın deniz komutanı öyle söyleyelim. Bunun önemli bir açıklaması oldu geçtiğimiz Cuma günü ve dedi ki Tahran yani İran Körfez ülkeleriyle, Körfez Arap ülkeleriyle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar ve Irak'la ortak bir deniz birliği kurma konusunda çalışmalar yürütüyor dedi. Bu gerçekten çok önemli çünkü evet İran geçtiğimiz yıllarda hatta 10 yıllarda öyle söyleyebiliriz İran'ı Arap ülkeleri için en temel tehdit olarak öne çıkardığını biliyoruz biz Amerika'nın. İşte bu noktada Amerika ne yapacak, nasıl tepki verecek diye bakacak olursak hemen tam da bu tarihlerde Amerika Dışişleri Bakanı'nın Suudi Arabistan ziyaretinden bahsedebiliriz. Çünkü şu sıralarda Blinken Suudi Arabistan'a gitmiş durumda ve Suudi Arabistan'da İran'a dönük politikaların da muhtemelen gündeme geleceği söyleniyor. Dolayısıyla İran'ın bu körfez ülkeleriyle yakınlaşması Amerika tarafından nasıl karşılanacak göreceğiz. Çünkü bu durum bütün bölge ve tıpkı hem Nikki Haley hem Çin ve Amerika'nın yetkililerinin dediği gibi bütün dünya açısından sonuç doğuracak gelişmelere gebe gibi.
Peki, çok teşekkür ediyoruz
Ben teşekkür ederim.
katıldığınız için. Dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu konuğumuzdu.